Ayrım 3.
Sayfa numarası 29. Tekel egemenliğine yönelik saptamalar artık sol kuramsal belirlemeler denilerek tecrit edilemiyor. Her geçen gün daha çok insan küreselleşmenin yarattığı sorunları yaşayarak gerçekleri görüyor ve küreselleşmeye karşı örgütlenerek tepki veriyor. Dünya politikasına yön veren büyük devlet politikacıları, kimi şirket patronları bile küresel uygulamaların aşırılıklarından ve yaratacağı tehlikelerden söz ediyor. Dünya sermaye piyasalarından büyük paralar kazanmış olan küresel spekülatörlerden George Soros şunları söylüyor. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler kapitalizminin ve piyasa değerlerinin yaşamımızda denetimsiz yayılması, açık ve demokratik toplumumuz için büyük bir tehlike oluşturuyor. Denetimsiz kapitalizmin bireysel çıkarları genel çıkarın üzerine koyması ve parayı bütün değerlerin tek ölçüsü olarak yerleştirmesi, gelir dağılımında bozukluk ve yoksulluk yaratmaktadır. Demokrasiye en büyük tehdit bizzat kapitalizmden geliyor. 16. The Atlantic Monthly, 24 Ocak 1997. Amerikalı araştırmacı William Grider'ın saptamaları ise dünyada nasıl bir demokrasi olduğunu ve siyasal partileri kimlerin öldürdüğünü açık bir biçimde ortaya koyuyor. Grider, Halka Kim Söyleyecek adlı kitabında şunları söylüyor. Şirketler doğaları gereği demokratik örgütler olarak işlemezler. Ancak yine de politik platformları, siyasal partileri ve diğer temsili kavramları ele geçiren onlardır. Demokrasinin kendisi artık paranın esiri olmuştur. 17. Who Will Tell the People? AK, Richard J. Barnett, John Kavanagh, Küresel Düşler, Sabah Kitapları, 1995, sayfa 271. Sovyetler Birliği'nden kaçarak İsviçre'de 20 yıl yaşayan ünlü Rus yazarı Alexander Zinoviev ise 24 Temmuz 1999 günlü Fransız Le Figaro gazetesinde şunları yazıyor. Dünya, büyük şirketlerin, bankaların ve uluslararası organizasyonların oluşturduğu tek bir gücün egemenliği altına girmiştir. Ulusların egemenliği, eskiden dünya çapındaki çoğulculuğun ve demokrasinin temel unsurlarından biriydi. Şimdi ise küresel güçler egemen devletleri ezip geçiyor. Uluslarüstü bir dünya iktidarı için çoğulculuk yok ediliyor. Artık çaresiz durumdaki insanların haklarını savunabilecek siyasi bir güç kalmamıştır. Aralarındaki fark, her geçen gün azalan siyasi partilerin varlığı artık formaliteden ibarettir. Şimdi yaşanan şey demokratik totalitarizm ya da totalitarizmin demokrasisinden başka bir şey değildir. 18. Le Figaro Magazin, 24 Temmuz 1999. Parti ve demokrasi. Siyasal partilerle demokrasi arasındaki ilişki, kapsamı ve şiddeti değişerek 150 yıllık bir mücadeleye dayanan ve birbirini dolaysız etkileyen bir sürecin ürünüdür. İktidar gücünü ellerinde bulunduranlar, örgütlenme hakkını da içeren demokrasiyi önce devlet gücüne dayanan zor yöntemleriyle engelledi. Daha sonra demokratik mücadelenin zorlamasıyla siyasi partilere izin veren ancak denetim altında tutulan bir düzen geliştirdi. Bu düzene demokrasi adını verdi. Egemenliğini siyasi partiler aracılığıyla yürütmek zorunda kaldı. Sürecin içinde birbirini etkileyen çelişkili iki iç süreç vardı. Sosyal tepkiyi örgütleyerek yayılmaya düzen karşıtı partiler, muhalefet, demokratik hakları geliştirirken, düzenin egemenleri kabul etmek zorunda kaldıkları bu hakları kendi çıkarlarını savunan partiler kurmak için kullandı. Düzeni savunan partiler iktidara getiriliyor ve yönetimdeki egemenlik bu partiler aracılığıyla sürdürülüyordu. Sahip oldukları mali ve idari ayrıcalıklar egemenlere bu olanağı veriyordu. Sosyal muhalefeti barışçı yöntemlerle demokratik sınırlar içinde tutmak, olmazsa sınırları kaldırarak zor yöntemleriyle ezmek, Batı demokrasilerinin yüzyıllardır değişmeyen özelliğidir. Batı'da önemli olan demokrasinin güçlenip yaşaması değil, sistem değişikliğine yol açmayacak bir demokrasinin varlığını sürdürmesidir. Bu, şirket çıkarlarının hiçbir koşulda zarar görmemesi demektir. Batı demokrasilerinin gerçek sınırını halkın değil, şirket çıkarlarının belirlemesi, yalnızca bugünün değil, son 200 yılın çıplak bir gerçeğidir. ABD Dışişleri Bakanlarından Henry Kissinger'ın bu gerçeği, Şili'nin seçilmiş başkanı Salvador Allende'nin bir darbeyle devrilip öldürüldüğü zaman şöyle dile getirmişti. Bir ülkenin halkı komünizmi seçecek kadar sorumsuzluk gösterirse, biz buna demokrasi adına seyirci mi kalacağız? 19. Darbenin çatlağından bakınca, Ergin Yıldızoğlu, Cumhuriyet, 17 Nisan 2002. Benzer görüşleri aradan 30 yıl geçtikten sonra Venezuela Başkanı Chavez'e karşı darbe örgütleyen bir başka ABD yetkilisi açıklamıştır. The New York Times haber yazarı Christopher Marcus'in, Chavez seçilmiş bir devlet başkanı olduğuna göre meşruluğunun kabul edilmesi gerekmez mi sorusuna ABD hükümet sözcüsü şu yanıtı vermiştir. Meşruiyet yalnızca seçmenin oy çokluğuyla gelen bir şey değildir. 20. AGY. Politik sistemi şirket çıkarlarının belirler hale gelmesi, Batı'da demokratik hakların bulunmadığı anlamına gelmez. Batı demokrasileri kendi içinde yoğun bir demokratik mücadele birikimini de taşımaktadır. Sanayi devriminin bir gereği olarak Batı'daki sistem karşıtı partiler, konumları ve hedefleri nedeniyle daha gelişkin ve daha mücadeleci olmak zorundaydılar. Bu nedenle gereksinim duydukları bu demokratik ortamı uzun süren sert mücadelelerle kendileri yarattılar. Mücadeleye sağlanan ve demokratik haklar içeren politik düzen sürekli olarak sermaye güçleri tarafından denetlendi ama içinde her zaman çatışma barındıran bu düzen muhalefet partilerine varlıklarını sürdürebilecekleri bir ortam yarattı. Demokratik haklar içeren bu ortam muhalefet partileri için önemliydi. Friedrich Engels, Alman Sosyal Demokratik Partisi program taslağına 1891 yılında yaptığı eleştiride, mutlak olarak kesin olan bir şey varsa, o da, partinin ve işçi sınıfının egemen duruma ancak demokratik cumhuriyet şekli altında gelebileceğidir, diyordu. 21. Gotha ve Erfurt programının eleştirisi Karl Marx, Friedrich Engels. Sol Yayınları, 1. Baskı, sayfa 108. Günümüzdeki demokratik cumhuriyetler, Engels'in düşündüğü demokratik cumhuriyetten çok farklı bir konuma gelmiş olsa da, partiler açısından önemini bugün de sürdürmektedir. İktidarın partisiz rejimlerle sürdürülemez hale gelerek, siyasi partilerin meşruiyet kazanması, politik mücadele ile sağlanan demokratik bir gelişmedir. Ama bu gelişme, siyasal parti ya da partilere meşruiyet veren her rejimin demokratik olduğu anlamına gelmemektedir. Yönetim gücünü elinde bulunduran sınıf ya da sınıflar, sosyal mücadelenin yeni koşullarına uyum göstererek siyasi partilerin varlığını kabullendiler ve hızla partileşerek bu örgütleri, iktidarlarını sürdürmenin yeni ve etkili araçları haline getirdiler. Başlangıçta tanınmış olan parti meşruiyeti, kendilerine ait olan ya da kesin biçimde denetlenen birkaç partiyle sınırlıydı ve kabul edilen politik sistem ne özgür ne de demokratikti. Denetim dışında örgütlenip güçlenen partiler her tür yöntem kullanılarak sistemin dışında tutuldu. Bu dönem sistem karşıtı parti faaliyetlerinin yasaklar, kısıtlamalar, hapis ve sürgünler dönemiydi. Her şeye karşın politik mücadele sürdü ve birçok ülkede partiler yasal statü elde ettiler. Ancak bu kez parti faaliyeti giderek artan biçimde halkın sahip olmadığı mali güce dayalı bir eylem haline getirildi ve elde edilmiş olan ekonomik demokratik kazanımlar kağıt üzerinde kaldı. Parti kurma ve örgütlenme özgürlüğü herkese tanınmıştı ancak bu yalnızca görünüşte böyleydi. Partileri mali ve idari gücü olanlar kuruyor ve örgütlenme özgürlüğünden gerçek anlamda onlar yararlanıyordu. Herkesin parti kurma özgürlüğü vardı ama bu özgürlüğü yalnızca onu kuracak parası olanlar kullanıyordu. Egemen güç yararına işlese de partili bir rejimin daha az tutucu olacağı bir gerçektir. Ama bundan partili rejimlerin tümünün ilerici olacağı anlamı elbette çıkarılmayacaktır. Siyasal etkinliğin azınlık egemenliğine dayandığı toplumlarda, rejimin adı ve biçimi ne olursa olsun, sistemin niteliğini belirleyen temel öge tutuculuktur. Değişmemeyi savunan iktidar ve güç sahiplerinin rejim üzerinde kurmuş olduğu egemenlik doğal ve kaçınılmaz olarak siyasal partileri de içine almakta ve bu egemenlik bir zamanların düzen karşıtı partilerini düzeni savunan partiler haline getirmektedir. Avrupa Sosyal Demokrat ve Sosyalist Partileri. Bunun gerçek nedeni parti yöneticilerinin görüşlerini geliştirip bugüne uyum sağlamaları değil, parti yönetimlerinin egemen sınıf tarafından ele geçirilmiş ya da denetim altına alınmış olmasıdır. Burada artık halkın haklarını savunan partilerden söz etmek mümkün değildir. Bu tür partiler ya kapatılmış ya da yaşayamaz hale getirilmiştir. Kitlelerin sorunlarına çözüm getirmenin aracı olan siyasi partiler tersine işleyen bir süreç içine sokulmuştur. Küreselleşme söylemlerinin yarattığı karmaşa içinde günümüzde yaşanan somut gerçek, siyasi partilerin gerçek kullanıcılarının ona en çok gereksinim duyan halk kitlelerinin değil, varlığını halkın örgütsüzlüğü üzerine oturtmuş olan egemenlerin olmasıdır. Dünyayı tek bir küresel pazar haline getirmek, uluslararası şirketlere cazip gelmektedir. Ama bu girişim kaçınılmaz olarak demokrasinin yatsınmasını gündeme getirmektedir. Amerikalı ekonomist Profesör Lester C. Trow, Kapitalizmin Geleceği adlı yapıtında konuyla ilgili olarak şunları söylemektedir. Küresel ekonomiye karar vermek, ulusal egemenliğin bir kısmından vazgeçmek demektir. Bunun demokratik olmadığını söyleyen politik sol ve sağın her ikisi de bu konuda haklıdır. Demokratik olmayan kurallar, bazen yabancılar tarafından, bazen de uluslararası bürokrasi tarafından dayatılmaktadır. Eğer seçimle iktidara gelen bir dünya hükümeti söz konusu olsaydı, küresel dünyanın kuralları belki o zaman demokratik olarak değerlendirilebilirdi. 22. Kapitalizmin Geleceği, Profesör Lester C. Trow, Sabah Kitapları İstanbul 1997, sayfa 115. Bugün devlet ve toplum üzerine etkili bir denetim kurulmuş, halka öncülük edecek partiler son derece etkisizleştirilmiştir. Halk o denli yoksullaştırılmıştır ki sosyal muhalefete öncülük edebilecek siyasi bir hareket ortaya çıkamamaktadır. Kitleler üzerine kurulan dolaylı dolaysız baskı ve etkileme öylesine yoğundur ki insanlar kendi hak ve çıkarlarını göremeyen, görse de bir şey yapamayan kalabalıklar haline getirilmiştir. İngiliz filozof ve mantıkçı Bertrand Russell, Batı toplumlarında iktidarın insanlar üzerinde kurduğu baskı ve geçerli politik sistem konusunda şu saptamayı yapmaktadır. Siyasi iktidar, insanlar üzerinde doğrudan güç uygulayarak, yani hapsedip öldürerek, kandırma ve belli bir yöne sevk etme aracı olarak ödül ya da ceza vererek, yani iş vererek ya da işsiz bırakarak, ya da fikirlerini etkileyerek, örneğin en geniş anlamı ile propaganda altına alarak baskı kurar. Ordu ve polis beden üzerinde zorlayıcı güç uygular, ekonomik örgütler esas olarak teşvik edici ve vazgeçirici olarak ödüllerle cezalara başvurur, okullar, kiliseler ve siyasi partiler fikirleri etkilemeyi hedef tutar. 23. İktidar, Bertrand Russell, sayfa 36-38, AK, Profesör Doktor Çetin Yetkin, İktidar, Süreç Yayınları, 1987, sayfa 61-62. İktidar gücünü elinde bulunduran günümüz egemenleri, artık kendilerine hizmet eden partileri bile atlamakta ve yönetime doğrudan sahip olma eğilimi içine girmektedir. Küresel işleyişin zorunlu kaldığı bu eğilim özellikle az gelişmiş ülkelerde kararlı bir biçimde uygulanmakta ve bu ülkelerdeki işbirlikçi partilerin bile güç yitirmesine yol açmaktadır. Az gelişmiş ülkelerin büyük çoğunluğu artık seçim kazanmış partilerce değil, görüntüsü öyle olsa da küresel güç merkezlerinin belirlediği görevliler tarafından yönetilmektedir. İşbirlikçi partiler artık küresel güç merkezleriyle bütünleşmiş, kuralsız ve devletsiz bir toplum biçiminin yerleştirilmesinde kullanılan aracı örgütler haline gelmişlerdir. Halkın örgütlenmeye en çok gereksinim duyduğu günümüzde yaşanan parti bunalımı aynı zamanda bir demokrasi bunalımıdır. Halk, politik karar süreçlerinden kesin bir biçimde uzaklaştırılmış, üstelik bu demokrasi adına yapılmıştır. Oysa demokratik haklar ve örgütlenme özgürlüğü uzun mücadeleler sonucunda siyasi demokrasinin ön koşulu olmuştu. Şimdi yalnızca örgütlenme özgürlüğü değil, siyasi demokrasi bir bütün olarak denetim altına alınmıştır. Maurice Duverger, kitlelerin örgütlenme özgürlüğüne ve yöneticilerini seçme hakkına sahip olmasını demokrasinin koşulu saymış ve 1950 yılında şunları söylemişti. Demokrasiyi gelişim süreci içinde kendi bünyesinde sakladığı zehirlere karşı korumanın gerçek yolu, onu çağdaş yöntemlerden koparmadan kitlelerin örgütlenmesine ve kendi yöneticilerini seçip yetiştirmesine olanak verecek bir sistem haline getirmekten geçecektir. Bu yapılmadığında demokrasi boş bir biçim, gerçek dışı bir görüntü haline gelecektir. 24. Siyasi partiler, Maurice Duverger, Bilgi Yayınları, 2. baskı 1974, sayfa 542. Demokrasi bugün boş bir biçim ve gerçek dışı bir görüntü haline getirilmiştir. Siyasi partilerin gerçek anlamda parti haline gelebilmesini, demokratik bir siyasi düzenin yaratılmış olmasına bağlayan yaklaşım, kabul gören yaygın bir görüştür. Var olan durumu yeterince açıklamasa da bu görüşü kabul etmek gerekir. Geçmiş dönem baskılarından kurtarılarak bugüne taşınan örgütlenme hakları halk için kağıt üzerinde kalsa bile hiç olmamasından daha iyidir. Mali ve idari yetersizliklere karşın izlenecek doğru politikalarla kitlelere ulaşılabilir ve gerçek parti gücünü oluşturacak halk desteği kazanılabilir. Partileşme önüne çıkarılmış olan görünür görünmez engelleri aşmayı başararak halka ulaşan özgürlükçü partilerin iktidara yaklaştıkları oranda baskı ve engellemelerle karşılaşacak olmaları, yöneticilerini mahkeme ve hapishane demokrasisinin beklemesi, siyasal partilerin en sağlıklı gelişme ortamını demokratik sistemler içinde bulacağı gerçeğini değiştirmeyecektir. İktidar için mücadele, yönetenlerle yönetilenler arasındaki güce dayanan bir denge sorunudur. Siyasi mücadelenin üzerine örtülen demokratik örtünün türü ve kullanılan yöntemler ne olursa olsun, mücadelenin sonucunu her zaman ve her koşulda güç belirleyecek ve güçlü olan iktidarı ele geçirecektir. En kısıtlı örgütlenme hakkı bile onu kullanmasını bilenler için sonu iktidara ulaşacak bir mücadelenin başlangıcı olacak ve demokratik haklar örgütlü mücadele içinde gelişecektir. Bu süreçte parti mücadelesi demokratik hakları, demokratik haklar da parti mücadelesini güçlendirecektir. Profesör Doktor Tarık Zafer Tuna'ya Türkiye'de Siyasi Partiler adlı kitabında bu konuda şöyle söylemektedir. Amaç, halkın siyasete ve devlet yönetimi için gerekli kararların oluşumuna katılması ise, bu amaç değişik kesim ve düşüncelerin serbestçe hareket ve birbirleriyle mücadele etmelerinin kabul edildiği bir toplumu gerekli kılar. Siyasi partinin gelişebileceği çevre demokratik ve aktif olmalıdır. Hürriyetle siyasetin bulunmadığı yerde partinin yaşamasına imkan yoktur. Partilerin doğup yaşayabilmeleri için demokrasi iklimi gereklidir. 25. Türkiye'de siyasi partiler, Profesör Doktor Tarık Zafer Tuna'ya, Arba Araştırma Yayınları Ticaret, Kasım 1995, sayfa 8. Görülmesi gerekenler. İnsanlar ve toplumlar arasında şimdiye dek hiçbir dönemde görülmeyen bir ilişki yoğunlaşması yaşanıyor. Dünyanın herhangi bir yerinde ortaya çıkan bir olay, uydu ve bilgisayar teknolojisi, telefon ve bilgi işlem merkezleriyle aynı anda dünyanın her yerine ulaşıyor. İletişim yoğunlaşması aynı zamanda baskı ve bozulmayı da yayıyor. Üretimin yerini para ticareti, kültürün yerini yozlaşma, dayanışmanın yerini bireycilik alıyor. Reklamcılık, komisyonculuk, danışmanlık, borsa simsarlığı ve lobicilik günümüzün kolay ve çok para kazanılan işleri haline geliyor. Büyük devletler tarafından yönlendirilen ekonomik, politik ve kültürel etkinlikler, önem ve boyutuna göre yalnızca ortaya çıktığı ülkeyi değil, değişik oranlarda birçok ülkeyi etkisi altına alıyor. Ülke sınırları artık savaşla değil, mali ve siyasi güçle değiştiriliyor. Soğuk savaş döneminin barış dengeleri bozuluyor ve askeri bloklarla oluşturulan güvenlik kuşakları ortadan kalkıyor. Ekonomik çatışmanın yarattığı gerilimler politik alana yayılıyor ve ekonomik bloklar kendi askeri gücünü oluşturuyor. Dünya küçülüyor ama bütünleşemiyor. Ülke ekonomileri küresel sisteme bağlandıkça uluslar, bölgeler ve kentler birbirinden uzaklaşıyor. Küresel ekonomi politik ve sosyal çözülmeyi hızlandırıyor. İnsanlar kimliklerini yitiriyor ve kendi yaşam çevrelerine yabancılaşıyor. İnsanlar farkında olsunlar ya da olmasınlar, anlasınlar ya da anlamasınlar, karar ve uygulama süreçlerine katılmadıkları, kendilerinden çok uzaklarda oluşturulan politikaların etkisine giriyorlar. Dünya şimdiye dek hiç olmadığı kadar karışık ve karmaşık bir döneme giriyor. Amerikalı ekonomistler Richard Barnett ve John Kavanagh, küreselleşmenin yarattığı ortam için şu saptamayı yapıyor. Şirketler, yerel, ulusal ve uluslarüstü bir düzeyde politik kurumların sınırlarını aştıklarından, ulusal liderler ekonomik konular üzerindeki denetimlerini giderek yitirmektedirler. Sonuçta dünya, uygar çağda eşi benzeri görülmemiş bir yetki bunalımıyla karşı karşıya gelmektedir. 26. Küresel Düşler, Richard J. Barnett, John Kavanagh, Sabah Kitapları 1995, sayfa 331. Dünyanın küçülmesinden çok söz ediliyor ama ülkeler arası eşitsizliği ele alan olmuyor. Küresel ekonomiye yön veren güçlüler, kendilerini dünyanın efendileri olarak görüyor. Dünyanın tek bir pazar haline gelerek bütünleşme sürecine girdiği söyleniyor ama bu süreç bütünleşmeyi değil, politik ve sosyal dağılmayı hızlandırıyor. Sosyal ilişkiler, aile bağları ve ulusal kimlikler, küresel kültür piyasasının düzeysiz ürünleri tarafından yozlaştırılıyor. Uluslararası güç merkezlerine karşı kendilerini koruyamayan ülkeler, bölünme ve parçalanma ile karşı karşıya kalıyor. Olayların birbirini etkilemesi ve gücün egemenliği, tarihin her döneminde vardı, bugün de var. Doğal ya da toplumsal yaşamda her süreç, kendinden önceki süreçten etkilendi, sonrakini etkiledi ve sönüme giden her dönem bir başka dönemin başlangıcı oldu. Kendiliğinden gelen ve kendi kurallarını kendisi yaratan insan iradesinden bağımsız bu nesnel devinim doğal yaşamın temelini oluşturdu. Bu temel sosyal yaşam için de aynısıyla geçerli oldu. Ne zamanı gelmeyen yeni bir düzen yaratılabildi ne de doğal ömrünü bitirmemiş toplumsal ilişkiler ortadan kaldırılabildi. Bugün açığa çıkarılması, daha doğru bir deyişle insanların bilgisine sunulması gereken ana sorun, küreselleşme adıyla yaşanmakta olan sürecin, toplumsal gelişimin nesnelliğine uyan ve insanlığı ileri götüren bir olgu olup olmadığıdır.